kanunun kim üstünde olabilir? Hiç kimse, hiç kimse.
Ateşle oynuyor bazıları. Bu yönetimle gitmez. Bu yönetimle gitmediğini zaten toplum da biliyor. Oyuna sahip çıkmak için sokağa çıkmış insanlara da yok efendim darbe girişimidir, yok efendim hedef gösteriyorlar. Ya gecenin bir vakti gencecik çocuklar sokakta demokratik hak kullanıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de.
Kanun söz demek.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Hafta başındayız. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve hafta sonundan sarkan bir takım tartışmalar var. O tartışmaların başında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan için düzenlenen özel oturumda Kemal Kılıçdaroğlu'yla Başbakan Binali Yıldırım arasındaki söz düellosu. Kılıçdaroğlu gerçekten çok sertti o konuşmasında ve meclisi sattınız dedi AK Partili milletvekillerine açık açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da locada bu tartışmayı izledi. Bu tartışmaları geride bırakalım diyerek de yorumladı iş bittiğinde. Hafta sonundan sarkan en önemli gündem maddesi buydu aslında. Hafta başına geldiğimizde ise pazar günü yapılan Fransa'daki seçimler çok konuşuldu. O seçimlerde alınan enteresan sonuçlar. Ve Fransa'da bir akademisyenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ettiği sözler. O sözler gerçekten nereden çıkardı, nasıl o noktaya geldi anlamadık ama akademisyen Türkiye'de bütün yolların kapandığını ve artık Cumhurbaşkanı'na suikastten başka bir ihtimal kalmadığından bahsetti. Hatta televizyon yorumcusu bir dakika dedi ne oluyor yani durdurmaya çalıştı o akademisyeni ama o sözler ağızdan çıktı bir kere. Tabii onun Türkiye'deki yansımaları da çarpıcıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şikayetçi oldu o akademisyenden. Ankara'da başvurdu savcılığa ve soruşturma başlatıldı. Sadece o da değil, Fransa'da da benzer bir suç duyurusunda bulunma kararı alındı. Fransa'da da suç duyurusunun sonrasında ne olacak göreceğiz ama İbrahim Kalın madem bu lafları etti bedelini ödeyecek diyor. Nasıl bir bedel olacak? Biz Fransa'ya gideceğiz. Fransa'da hem seçim sonuçlarını konuşacağız hem o seçim sonuçlarıyla beraber muhtemel gelişmeleri değerlendireceğiz hem de tabii bu akademisyenin sözlerini konuşacağız. Siyaset bilimci bir konuğumuz olacak. Doktor Samim Akgönül bu sorularımızı yanıtlayacak. Referandum bitti. Bir haftadır tartışmaları devam ediyor. Hafif hafif o tansiyonun düştüğünü görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi gayrimeşrudur, kabul etmiyoruz dedi ama o kadar da kaldı gibi. Sokaklarda gösteriler vardı. O gösterilerin de biraz yavaş yavaş ateşinin düştüğüne şahitlik ediyoruz. Şimdi ne olacak sorusunun yanıtları aranıyor. Uyum yasaları yapılacak bunu biliyoruz. Bu uyum yasalarına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce anayasa değişirken olduğu gibi yine destek vereceğini anlıyoruz açıklamalarından. Cumhuriyet Halk Partisi ise gözlemliyor, bakıyor ve muhalefet edecek büyük olasılıkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Orada takınacağı tavırla ilgili sizlere bilgi aktaracağım ama asıl tabii dikkatler ekonominin üzerinde. Ne olacak? Ki hatırlayacaksınız kampanya döneminde Türkiye ayaklarındaki prangadan kurtulacak, uçacak diyordu. Evet savunanlar gerçekten uçacak mı? Buna ilişkin işaretler var mı? Bunu konuşacağız. Ekonomist Uğur Gürses konuğumuz olacak. Aynı zamanda onunla bu varlık fonu meselesini de konuşacağız. Onun yarattığı bir tartışma var. Çaykur satıldı iddiası, o iddianın hükümet tarafından yalanlanması, sonra Çaykur'un hisselerinin rehin verilerek kredi alındığı iddiası, bu iddialara ilişkin sanırım öyle bir şey yok diyen ekonomi bakanı ve varlık fonu tartışması yeniden gündemde. Buna ilişkin değerlendirmeyi de Uğur Gürses'le yapacağız tabii. İşsizlik rakamları ve borsanın durumu, aynı zamanda dövizdeki vaziyet, bütün bunlara ilişkin beklentilerini aktaracak. Ama bir not ileteyim bu başlığı verirken size. Ekonomi bakanı bile artık olağanüstü halin bir an önce bitmesi gerekli demek durumunda kaldı. Bugün itibariyle o açıklamadan da bahsedeceğim size. Ekonomi deyince çalışanları çok yakından ilgilendiren bir düzenleme kapıda. Bugün Bakanlar Kurulu'nda konuşulması bekleniyor. Kıdem tazminatı yıllardır sürünüyor. Aslında yıllardır işverenle, hükümetle, işçiler arasında bir pazarlık konusuydu. Artık kıdem tazminatı ile ilgili bir fon kurulacağı hemen hemen kesin gibi. İşverenler bu işe nasıl bakıyorlar? İşçiler nasıl bakıyorlar? Tepkiler ne? Getirilecek düzenleme işçilerin lehine mi, aleyhine mi? İşverenlerin lehine mi, aleyhine mi? Bütün bunları işin uzmanıyla programımız içinde konuşacağız. İşçi demişken 1 Mayıs'ta yaklaşıyor. Türkiye aslında dejavu yaşıyor her yıl 1 Mayıs'ta. Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları yapılacak mı, yapılmayacak mı diye. Bu sıkıntı atlatılmıştı. Yakın zaman öncesinde 2010'da, 2011'de, 2012'de Türkiye Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarını yapmıştı. Hatta 1 Mayıs resmi tatille ilan edilmişti ve hava çok değişikti o zamanlar. İlk 1 Mayıs kutlaması Taksim'de 32 yıl aradan sonra yapıldığında gazeteler nasıl haber vermişlerdi? Türkiye'deki atmosfer nasıldı? Bunlardan bahsedeceğim size. Bu yıl yine Taksim'de yapılamayacağı haberiyle birlikte paylaşacağım bu bilgileri. Ve eğer uygun olursa Kani Beko, DİSK'in genel başkanı da konuğumuz olacak. Ve 1 Mayıs'la ilgili temasları konusunda bize bilgi verecek. Geçen hafta Sarraf davasını gündeme taşımıştık. Sarraf davası başlıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yeni uyanıyor Amerikalılar ve haftaya yeni başlıyorlar. Bugün içinde Rıza Zarraf'la Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı hakim karşısına çıkacak. Çıkacak da hakim karşısına çıktıklarında nasıl bir sonuç alınacaktan ziyade Rıza Zarraf'ın avukatları New York eski belediye başkanının Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomatik bir çözüm arayacağım, benim görevim bu diye verdiği dilekçe tartışılıyor. Nasıl bir çözüm olacak bu? Acaba Türkiye Amerika ile ters düşen bazı politikalarından vazgeçerek Rıza Zarraf'ı hapishaneden mi kurtaracak? Bunu mu kastediyor? E peki böyle bir şey Amerika'da mümkün olabilir mi? Bunun hukuki altyapısı var mı? Bütün bunları konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne canlı bağlanacağız. Ve hem bugün beklenenleri hem de bu enteresan pazarlık meselesini gündeme taşımayı planlıyoruz. Yani dolu dolu 1,5 saatlik bir program hazırladık sizin için. Frekanslarımızı hatırlatalım. İstanbul ve Bursa'da 106.4'teyiz. Kocaeli'nde 93.4'teyiz. Bir de bunu izle.com adresine gittiğinizde YouTube üzerinden yaptığımız yayına da ulaşabileceğini söyleyelim. Şu anda izleyenler var. Onlar paylaşırsa hitap ettiğimiz kitlenin büyüyeceğini de hatırlatalım ve başlayalım.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
İktidarın tavrına göre yön değiştirirse, karar verirse o zaman işte tam da sizin koktuğu yerdeyiz. İşte adalet devletin, mülkün, kamu düzeninin temeli deriz.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Tavır sergilemesi lazım hukukçuların, hakimlerin, yargıçların. Ama bir gazeteci olsaydım yarın büyük kocaman bir sürü manşet atardım. Korkuyorlardı.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Yani yapıcı olmaya, Türkiye'nin hukuk devleti ilkesini korumaya, iktidarın da bu konuda aslında bir kendini gözüyor Yavuz Bey. Onlar da çoğu konuda işin farkında değiller.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Avrupa'nın başında Le Pen diye bir tehlike vardı. Bu tehlike henüz daha geçmiş değil. Fransa'da pazar günü seçimler yapıldı. O seçimlerden Le Pen ikinci tura kalan liderler arasında. Bu önemli ama ikinci turda şansının pek olmadığına ilişkin bilgiler de geliyor. Birazdan Paris'e canlı bağlanıp bunlara ilişkin değerlendirmeleri alacağız. Fransa'da kamuoyu bu işlere nasıl bakıyor diye. Ama enteresan bir isim daha ikinci tura kaldı. Kendini merkezde konumlandıran ve yürüyüş hareketinin lideri diye anılan bir isim bu. Macron. Macron ikinci tura kalan ikinci isim. Le Pen'le yarışacak. İkinci turda yapılacak seçimlerde Le Pen'in de önünde şansının yüksek olduğuna ilişkin değerlendirmeler var. Bu Macron şahıs olarak da enteresan bir isim. Kendisinden 17 yaş büyük bir kadınla evli ve o kadın eski öğretmeni. 17 yaşındayken öğretmenine aşık olup sonrasında öğretmeni boşandıktan sonra evlilik teklif edip evlenen de bir isim. Böyle bir özel hayatında enteresan, dikkat çekici bir husus olduğunu aktaralım. Merkezde kendini konumlandırıyor ve ikinci turda Le Pen'le yarışacak. Katılım oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. %80 civarındaymış ve sandık çıkış anketleri de %23.9'unun oyların Macron tarafından alındığını ortaya koyuyor. Le Pen ise %21.70'ini almış durumda. Yani %23 ile %21'i alan iki isim siyasetçi Cumhurbaşkanlığı için yarışacaklar Fransa'da. İkinci tur 2 hafta sonra yapılacak 7 Mayıs'ta ve ikinci turda bu yarışta sonuçlanacak. İlk tur sonrası yapılan kamuoyu araştırmaları ise Macron'un favori olduğunu gösteriyormuş gelen bilgilere göre. Macron bu sonucun ardından bir açıklama da yapmış. Üzerime düşen sorumluluğun farkındayım demiş. Ve başlattığımız siyasi hareketle bir yıl içinde Fransa'da siyasetin çehresini değiştirdik. Bana oy veren milyonlara teşekkür ediyorum. Fransa'nın birlik olma vakti geldi. Tüm Fransa vatandaşlarına sesleniyorum. Beklentilerinizi biliyorum. Yurtseverler dahil herkesin cumhurbaşkanı olmak istiyorum demiş. İkinci tura giderken yaptığı ilk açıklamada. Şimdi biz buradan aktarmayalım da Paris'e gidelim. Profesör Doktor Samim Akgönül telefon attığımızda siyaset bilimci. Onunla hem seçimleri konuşalım istiyoruz hem de Türkiye'yi ilgilendiren bu suikast açıklamasını, bu siyaset bilimciyi bir değerlendirmesini rica edeceğiz kendisinden. Hoş geldiniz Samim Akgönül.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Bir sürpriz oldu mu pazar günü sizin için, kamuoyu için?
Hayır, olmadı. Daha doğrusu şöyle diyeyim, sürpriz olmaması bir sürpriz. Yani uzun süredir ilk defa kamuoyu araştırmaları doğru bildiler gerçekten de.
Bravo, ben de aynı şeyi söyleyecektim. Yani kamuoyu araştırmaları her tarafta böyle son dönemde çok konuşuluyor. Amerika'da büyük bir yanlışlık içindeydi. Brexit'te aynı şey yaşandı. Türkiye'de 1 Kasım seçimlerinde çok ağır sorun vardı. En son yapılan referandumda neyse yani biraz tutturanları görebildik en azından. Evet, kamuoyu anketlerini şaşırmamış olması sürpriz. Buyurun.
Evet, sürpriz olması sürpriz. Fakat şöyle bir manzara çıktı ortaya. Fransa seçmeninin aşağı yukarı %90'ı 4 kişiye oy verdi. Yani bu şeylere bakarsanız, yüzdelere bakarsanız %24, %23, %20, %19 devamı da küçük adaylara dağılıyor. Fakat yani dörde bölünmüş aslında bir Fransız seçmeni var. Fakat bu dörde bölünmüş seçmen seçim sistemi sayesinde ya da yüzünden ikinci turda ikiye bölünmek zorunda kalacak. İşte bir adayın etrafında toplanacaklar. İşin en önemli tarafı bence gelenekselleşmiş tarihi siyasi hareketlerin seçmen tarafından fazla tercih edilmemesi olduğu, özellikle Sosyalist Parti %6 oyla çok düşük, tarihin en düşük oylarından bir tanesini gerçekleştirdi. İşte liberal sağ diyebileceğimiz kapitalist sağ da %19 aldı ama ikinci tura çıkamadı. Kim çıktı ikinci tura? Birincisi işte aşağı yukarı yarım yüzyıldır önce babasının, şimdi kendisinin liderliğini yaptığı aşırı sağ dediğimiz milliyetçi popülist sağ. Sağın aşırısı var mı olur mu bilmiyorum ama milliyetçi popülist
ırkçı diye biz burada biraz şey yapıyoruz, öyle bilmiyorum.
Evet, ırkçı, başka ülkelerin ırkçılarına nazaran daha az ırkçı aslında ama evet, Fransa çerçevesinde ırkçı bir parti olarak nitelendirilebilir. İkinci tura çıktı. Popülist sağ dediğimiz popülist sağ. Tam bütün batıdaki popülist sağların işte şu anda popüler olması gibi burada da bu durumda. Bir de nereden olduğu geldiği anlaşılmayan, son bir sene öncesine kadar ismi çok az bilinen eski bir bankacı, Rothschild Bankası'nın iş danışmanlarından genç bir
39 işte, yaşında bürokrat, değil mi?
Evet, çok genç, çok genç bürokrat, siyasetçi demeye dilim varmıyor. Çünkü şimdiye kadar hiçbir seçime katılmadı Emmanuel Macron. Yani hiçbir seçim ne kazandı ne kaybetti. 2 sene müsteşar yardımcılığı yaptı. Cumhurbaşkanlığı müsteşar yardımcılığı yaptı. O da bankacılıktan geliyordu. Bankacı dostlarının tavsiyesiyle. 2 sene de ekonomi bakanlığı yaptı. Hemen istifa etti ve hareketini kurdu. Ve 1 sene sonunda etrafına topladığı eski sistemin önemli insanlarıyla, yani kendisi genç ama etrafındakiler oldukça yaşlı aslında. Evet, bir popülarite yakaladı ve birinci turda birinci çıktı ve büyük bir ihtimalle her zaman olduğu gibi aşırı sağ baraj yapmak için hem sağdan hem soldan gelecek oylarla, büyük bir ihtimalle tabii, gene bunları söylemek evet, kolay tabii değil ama Cumhurbaşkanı seçilecek. Ama
yani tahminler herhalde %40 civarında Le Pen, %60 civarında bu Macron alır diye böyle bir tahminleri okuyorum.
Evet. Genel ama olarak. Bu bile çok önemli. Neden? Çünkü bu tip böyle bir manzaraya daha önce karşılaştık Fransa. 2002 senesinde Jacques Chirac ve şu anki Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen karşı karşıya geldi ikinci turda. Ve Jean-Marie Le Pen ikinci turda sadece %19 oy alabildi. Yani birinci turun aynı oyunu aldı. Öyle bir kenetlenme olacak Şiran etrafında. Bugün öyle olmayacak. Yani sonunda ne olursa olsun Marine Le Pen'e Fransız seçmeninin %40'ı, %35'i, 40'ı artık oy vermiş olacak ki bu Fransa için bir tabii deprem, kırılma noktası, önemli bir kırılma noktası.
Bunu tabii isimden bağımsız da konuşmak lazım değil mi? Çünkü Le Pen'in aslında temsil ettiği o düşünce veya o yapı orada %40 civarında bir taraftar bulacak ki içerisi açısından tehlikeli olan bu anladığım kadarıyla.
Evet, diğer taraftan da her ülkede olduğu gibi şunu da unutmak lazım. Le Pen'in temsil ettiği düşünce tarzı aslında hemen hemen bütün sağ partilerde vardı Fransa'da. Yani Fiyon'un, klasik sağın adayı olan Fiyon'un çevresinde de bu tip fikirler ve davranışlar vardı. İşte Dupont-Aignan %5 oy aldı. Herhalde bu oyların çoğu, hemen hemen hepsi Le Pen'in adaylığına gidecek. Orada da vardı. Yani aslında sadece ve sadece Front National'ın temsil ettiği fikirler değil bunlar. Bu popülist sağ ve popülist söylem, işte düşmanlık söylemi, ayrıştırıcı söylem şu anda bütün hem Doğu Avrupa'da hem Batı Avrupa'da en önemli maalesef siyasal aktörlerden biri olmuş durumda.
Şimdi biz dinleyenlere birazcık aktarmak açısından söylüyorum. Mutlaka siz çok duymuşsunuzdur ama Le Pen ne vaat ediyordu seçmene? AB ile yeni müzakereler ve bunların referandumla oylanması. Yani AB'nin çatırdama ihtimali vardı Almanya ve Fransa lokomotifi diye bakarsak. Yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi, yasal göçün yılda 10 binle sınırlandırılması, 15 bin yeni polisin işe alımı, enteresan bir nokta 40 bin kişilik yeni cezaevi yaptıracağım demiş. Radikal İslamcıların gittiği camilerin kapatılması, sosyal konutlarda Fransız vatandaşlarına öncelik tanınması, haftalık çalışma saati 35'te kalması, emeklilik yaşının 60 olması gibi bir takım öngörüler var. Yani hem bu camilerin kapatılması, hem Fransız vatandaşlarına bir takım önceliklerin sağlanması, cezaevinin arttırılması, polis sayısının arttırılmasıyla güvenlik öncelikli bir politika izleyeceğinin aslında işaretini vermiş oluyor. Ve Fransız halkı buna %20 civarında destek vermiş durumda.
Evet, öyle. Bu Avrupa meselesi en önemli mesele elbette. Marine Le Pen'in istediği şeylerden bir tanesi özellikle Avrupa'nın iki kazanımı olan yani sınır Schengen meselesi ve ortak para birimi Euro meselesinde referandum aracılığıyla Fransa'nın tekrar bir anlaşmaya varması ya da çıkması, tamamen çıkması. Fransa'da şöyle bir algı var. Referandum demokratik, en az demokratik olan seçim sistemlerinden biri. Çünkü iki tane şık veriyorsunuz halka. Evet ya da hayır, istiyor musun, istemiyor musun diye. Yani demokrasiden uzak bir uygulama, demokratik uygulama olmadı.
Biz onu biliyoruz. Çok yeni yaşadık Sayın Bey.
Konusunda bilmiyorum. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz Türkiye çerçevesini. Fakat Fransa'da böyle bir algı var. Sizin de dediğiniz gibi Fransa eğer böyle bir referanduma gider de Avrupa'yı istiyor musunuz, istemiyor musunuz gibi bir soru çıkarsa sonuç ne olursa olsun Avrupa büyük bir yarar alacaktır.
Zaten bu sonuçlar da biraz euronun değerini arttırmış, borsalarda bir sevinç, tabii. Acayip şeyler var yani. Onları da aktaracağız biz dinleyenlere biraz sonra ekonomi başlığında ama bu Macron da şahsi olarak da enteresan bir adam. Bir kere Napolyon'dan bile genç anladığımız kadarıyla değil mi? 40 yaşındaymış Napolyon yanılmıyorsam. Bu 39 yaşında başına geçecek.
Şöyle oldu. Daha önce Valéry Giscard d'Estaing 43 yaşında Fransa Cumhurbaşkanı olmuştu. Fakat genelde haklısınız, böyle bir gelenek yok. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde genç başkan geleneği var. Ama evet. Fransa'da böyle bir gelenek yok. Gerçekten bir ilk olacak. Bankacı dediğimiz gibi ultraliberal diyebileceğimiz bir ekonominin temsilcisi. Tabii arkasında Rothschild ailesi var. Rothschild Bankası'nın danışmanıydı. Büyük bir finans kaynakları var ve hem sağdan hem soldan, liberal sağdan ve liberal soldan eski önemli insanların, figürlerin desteğini almış durumda. Daha kampanya sırasında desteğini aldı. Şimdi daha da artacaktır bu durum. Ancak işin enteresan tarafı partisi yok. Yani Fransa'da aslında iki turlu seçim diyoruz ama aslında seçim dört turlu. Çünkü iki tur cumhurbaşkanlığı seçimi, daha sonra da iki tur milletvekili seçimi olacak bir ay sonra. Cumhurbaşkanının ülkeyi yönetebilmesi için, yürütmeyi gerçekleştirebilmesi için bir çoğunluğa ihtiyacı var parlamentoda. Milletvekili seçimlerinde şimdi herkes herhalde sıraya girmiş durumda. Macron'un kuracağı hareketin ya da partinin...
Daha parti yok yani ortada. Için.
Bir hareket var, o partileşecek. Partileşme zaten yolunda. Zaten parti olması da şart değil. Yani o etikette çıkabilirler milletvekili seçimlerine. Milletvekili seçimleri unutmayalım ki dar bölgeli iki turlu Fransa'da ve tek adaylı. Yani tek milletvekili, bir milletvekili bir dar bölgeden seçiliyor. O yüzden de bu sistemin içerisinde Le Pen'in partisi Front National'in çok büyük milletvekili çıkarma şansı yok. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüksek oyları alsa da sistem dolayısıyla aşırı sağ her zaman bloke edildi Fransa'da. Yani yarın bir Front National çoğunluğu olması hemen hemen imkansız parlamentoda. Fakat evet, kendine bir çoğunluk yaratması lazım. Yoksa bir koalisyon partisi olacak. Koalisyon hükümeti olacak. Ve böyle bir iki başlılık olacak. Ama Fransa iki başlılığı çok denemiş olan bir ülke. Bu tip kohabitasyon dönemleri oldu. Ve işledi bu dönemler. Öyle büyük problemler çıkmadı. Hatta ikisi birbirini dengeledi o dönemlerde. O yüzden büyük bir siyasal kriz çıkacağını Macron seçilirse sanmıyorum.
Bir şey daha dikkatimi çekti. Onu konuşup şu siyaset bilimciye geçmek isterim Fransız. 35 saatlik haftalık çalışma süresini arttıracağım diyor bu Macron, anladığım kadarıyla. Çalışanlar, işçiler enteresan, nasıl destek verecekler buna? Onların da haklı. Çünkü Le Pen de 35'te kalması konusunda söz veriyor anladığım kadarıyla.
Haklısınız. Mélenchon'a, yani sol adaya %19 oy verenlerin büyük bir kısmı işçi sınıfıydı. Ve özellikle liberal ekonomiye karşı gelen sol kanatı. Zaten Mélenchon'da bütün liderler arasında Macron'a oy vermek için çağırmayan tek lider.
Evet.
Yani onun oylarından işçi sınıfının Macron'a gidip gitmeyeceği belli değil. Bunu da söylemek lazım. Ama her halükarda önemli olan oran olduğu için
bir problem oluştu, ama söyleyelim. Çünkü Macron'u görüyoruz. Biraz daha işveren tarafında görünüyor. Biraz daha işveren tarafında 35 saatlik çalışma süresini arttıracağını söylüyor ve işverenlerle konuşacağız diyor. Onların vergiyle ilgili sorunlarını çözeceğiz diyor. İşsizliği düşürme gibi bir vaadi var. Le Pen'e baktığınız zaman 35 saatlik çalışma süresini arttırmayacağını söylüyor. O işçilere verilmiş bir mavi boncuk gibi de değerlendirilebilir. İkisi arasındaki farkı orada dikkat çekti Profesör Doktor Samim Akgönül. Zaten sosyalistler bu nedenle doğrudan Macron'un desteklenmesine ilişkin bir açıklama yapmadılar. Bu açıklamayı yapmayan tek siyasi lider budur biçiminde bir değerlendirmesi vardı. Şimdi ikinci meseleyi konuşacağız. İkinci mesele için bir bağlantı açısından çalışacak arkadaşlarımız, ama Türkiye'de ilgilendiren bir konu bu. Nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak Fransız televizyonunda bir tartışma sırasında edilen bir sözden bahsediyoruz. Bu sözü eden Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarge. Onun ifadesi şu, şöyle demiş orada. Gördüğümüz kadarıyla diyor bu siyaset bilimci, hızını alamayıp, yani bir enteresan deli gibi bir konuşma bu. Gördüğümüz kadarıyla hukuki yol kapandı. Ya iç savaş ya da söylenmesi zor bir hipotez, Erdoğan'ın öldürülmesidir çözüm Türkiye'de diyor. Ve böyle bir ortamda suikasti unutmayalım diyor. Hatta o programda spiker de bundan cidden rahatsız oluyor. Müdahale etmeye çalışıyor. Bir dakika, hani ileri gidiyorsun falan gibi. O durmuyor yani. Bir şekilde boşalmış frenleri devam ediyor. Bunun üzerine tabii Türkiye'de ciddi tartışmalar var. Fransa'da bir suç duyurusu yapılacağına ilişkin bilgiyi Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın açıklamıştı. Fransa'da bunun nasıl bir şekilde tartışıldığını konuşmak isteriz. Tekrar hattımızda Profesör Doktor Samim Akgönül. Samim Bey, ben diğer tarafı özetledim bizim dinleyenlere. Şu 35 saatlik meseleyi tam kopmuşken ben o boşluğu fırsat bildim. Bu siyaset bilimciyle ilgili ne diyebilirsiniz? Kimdir mesela? Çok ünlü biri midir bu? Okumakta da zorluk çekiyorum. Philippe Moreau Defarge herhalde, değil mi?
Moreau Defarge. İsmini ilk defa Türkiye medyasından duydum.
Şimdi, ilk defa mı duydunuz sizi?
Türkiye medyası tartışıyordur bunu. Bu tip değil mi? Bu tip durumları çok seviyor Türkiye medyası. Hemen bir kurbanlık durumu çıkartmak. Fransa'da hiç tartışılan bir konu değil bu. Yani. Hiç kimsenin tanımadığı birinin yaptığı abuk sabuk bir açıklama.
Yani bir hastalık hali. Şimdi sen Türkiye ile ilgili konuşuyorsun. Hiçbir çıkış yolu yok. Ne yapacağız? Suikast falan böyle bir şey. İlk defa duydum. Bir de ben yayını izledim. Bilmiyorum. Siz izleyebildiniz mi? Videosunu
öyle
gördüm.
Öyle demiyor ama tam olarak. Diyor ki bu tip durumlarda diyor işte diyor otoriter rejimlerde insanlar böyle bir şeyle kurtulmuşlardır otoriter liderlerden gibi böyle bir örnek veriyor ama dediğim gibi ipa sapa gelmez. Son derece yanlış bir açıklama. Kimsenin de umurunda olmayan bir açıklama.
Kimsenin Fransa'da bir suç duyurusunda bulunulmuş. Bunun bir hukuki sonucu olabilir mi? Ne dersiniz?
Olabilir. Eğer mahkeme karar verirse gerçekten böyle bir şiddette çağrı var diye bir karar verse olabilir.
Öyle aldılarsa diyorsunuz.
Öyle aldı ama dediğim gibi bir gündem maddesi değil Fransa'da.
Bunun yayınlandığı televizyon izlenen bir televizyon mu?
Hayır, o da değil. O da küçük bir kanal. O yüzden öyle büyük bir yankı uyandırdığını zannetmiyorum.
Anladım.
Ben Fransız medyasında gündemde böyle bir şey görmedim.
Görmediniz. Biz Türkiye'de bunu epeyce konuşuyoruz. Daha önce İsviçre'de Cumhurbaşkanı Şakağan'a silah dayanmış bir poster vardı. Doğru. O poster üzerine büyük bir tartışma başlamıştı. Bugün itibariyle Fransa'daki bu adamla ilgili böyle bir tartışmaya devam ediyor. Hatta Sözcü bugün açıklama yaptı. Türkiye'de suç duyurusunda bulundular ve doğrudan azmettirici olduğuna ilişkin bir değerlendirme. Fransa'da da bir takım sanıyorum kurumlar veya oradaki sosyal bir takım birleşimler suç duyurusunda bulunacaklar diye ifade verdi. Ama olabilir. Dersiniz ki Türkiye açısından gündem olsa da Fransa'da biz bu işi görmüyoruz. Profesör Doktor
Sarı. Bir küçük şey hatırlatmak istiyorum izin verirseniz hemen 30 saniyede. Buyurun. Aslında hukuki açıdan Fransız seçimlerinde Türkiye'yi ilgilendiren başka bir konu var. Hiç bahsetmiyoruz. Bugün 24 Nisan.
Evet.
Bildiğiniz gibi Fransa ile Türkiye arasındaki en önemli gerginlik konularından bir tanesi de Ermeni soykırımının reddinin cezalandırılması konusu. Evet. Şimdi 2 hafta sonra yapılacak seçimlerde gelen Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda bir şeyi olacaktır herhalde. Tabii yaptırımı olacaktır herhalde. Marine Le Pen'in durumu açık. Bir Türkiye karşıtı bir durum genelde. Macron'un durumu o kadar açık değil. Yani 2 hafta sonra tekrar Türkiye ile Fransa arasında bir ihtimal bu konu tekrar gündeme gelebilir.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sami Makgönül.
Ben teşekkür ederim.
Paris'e canlı bağlandık. Oradaki seçimlere baktık. Seçimlerin Türkiye'ye getirebileceği yani ihtimalleri de değerlendirdik. Le Pen zaten herhalde kabus anlamına gelebilir Türkiye açısından ya da Fransa'da yaşayan göçmenler açısından. Aşırı sağın en önemli liderlerinden birisi ama öyle görünüyor ki Macron diye bir adam çıkmış. Ben Fransa'da yeni bir sistem getireceğim, buradaki ekonomik sorunlara çözüm bulacağım demiş. Parti bile kurmamış. İşte bir bankanın yöneticisiymiş, Cumhurbaşkanlığında müsteşar yardımcılığı yapmış, 2 yıl civarında bir bakanlık yapmış, çıkmış Fransızların gönlünü kazanmış, ikinci durak kaldı. Şu anda da en ciddi adaylardan birisi Sami Makgönül der ki bu 24 Nisan meselesi de önemlidir. Oradan yola çıkarak o da bir şey söylemek zorunda kalır. Le Pen'in durumu belli. Türkiye'de de bu mesele konuşuldu, tartışıldı. Bugün itibariyle baktığınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o günlere ilişkin bir açıklaması, bir taziye açıklaması söz konusu daha önceki yıllarda olduğu gibi ama o kadar, onun ötesinde bir şey yok. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden her yıl olduğu gibi bu 24 Nisan'la ilgili olarak Amerika ne diyecek sorusuna yanıt aranıyor. Onu da bir hatırlatmış olalım. Yani her sene aynı şey yaşanıyor. Soykırım dedi mi demedi mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyecek mi demeyecek mi? Temsilciler Meclisi'nde şu kadar imza toplandı. Başkanı şuna çağırdılar. İşte başkan dengeli bir şey söyledi. Büyük felaket dedi. Şu dedi, bu dedi. Ve Türkiye bu işlerle uğraşmaya devam ediyor maalesef.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
İşin ekonomi boyutunu değerlendirelim istiyoruz burada. Çünkü Fransa'yla da biraz bağlantılı. Fransa'daki bu seçim sonuçlarının dünyadaki piyasaları çok olumlu yönde etkilediğine ilişkin bilgiler var. Türkiye'de de dolar düştü, borsa uçtu. Bunu Türkiye'deki referandumla beraber mi değerlendirmek lazım yoksa sadece Fransa'ya mı bağlamak lazım? Bunlara ilişkin aslında analizi biz yapmayalım da uzmanı yapsın. Uğur Gürses telefon attığımızda. Uğur, hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şu referandumu atlattık. Referandum kampanyası döneminde yapılan propagandaya baktığımızda Türkiye ayaklarındaki prangadan kurtulacak, uçacak ki bunlar gazetelere manşet de oldu. Ve bütün dertlerinden kurtulacak gibi bir görüntü vardı. Bugüne gelinceye kadar çok değişiklik yoktu ama bugün televizyonlarda gördüm. İşte internet sitelerinde var. Borsa uçtu, dolar tarihi alt seviyeyi gördü gibi değerlendirmeler. Bunun ne yapalım? Dışarı mı bağlayalım? İçeride bu prangalardan kurtulmaya mı bağlayalım?
Yok, şey söylemek lazım. Yani Macron rallisi demek lazım buna.
Fransa.
Fransa'daki seçimde zaten bekleniyordu kabaca ama hani son dakika sürprizi olabilir. İşte birçok yerde ters köşeye siyasetçiler ters köşede kaldılar. Seçimler yanıltıyor. İşte Brexit mesela çok ciddi bir şeydi. Şoktu.
Trump aynı.
Evet, aynı şekilde Trump o şekilde bitti. Aman ne olur ne olmaz korkusu vardı. Şimdi bu hani rahatlama, tamam, korktuğumuz başımıza gelmedi rahatlaması. Bakınca işte Avrupa borsaları, işte Fransa %4, İtalya %4.3, Almanya %3, İngiltere işte %2 falan. Hatta Amerika açılışı da şimdi %1-1.5 gibi gidiyor. Bu bir şey, Macron rallisi. Bunun tabii Avrupa'daki potansiyel olarak rahatlama geleceği işte diye düşünülerek piyasalardaki o gerginlik ve hani dalgalanma endekslerinin düşeceği varsayımı var. Ama bu şeydir, hani bir kutlama olur, ondan sonra ertesi gün tekrar normale döneriz.
Herkes normal hayatına bakar diyorsun yani. Türkiye varsa sorunu, o sorunlarıyla baş başa kalacak yine.
Aynen, Avrupa'da işte %4 çıktı, yarın öbür gün %2-3 tekrar başka bir sebep bulunur yani düşmesi için. Ama Türkiye'de hani tam referandum sonrasında bu Macron rallisinde olması işte Türkiye uçuyor dedirtebilir ama tekrar biz realiteye döneceğiz yarın yani. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler tekrar gündemin baş köşesine oturacak. Çünkü hayatımızda bir şey değişmedi. Tam tersine seçim vardı Türkiye'de deyip askıda tutulan birçok iş tekrar fatura olarak önümüze konulacak. Yani zamanında yani 2004'te 2005'te bir Avrupa hikayesi, bir Avrupa değerlerine Türkiye eklendi şu hikayesi sunduğumuz yatırımcılar şimdi şey diyecekler, bir dakika siz bundan uzaklaştınız, hatta 2004'ün de gerisine düşme şeyiniz var, potansiyeliniz var demeye başlayacaklar. Dolayısıyla hani rüyadan uyanmamız çok uzun sürmez.
Peki Avrupa mıdır mesela önümüzdeki dönem için öngörülen en önemli çıpa, Uğur?
Tam değil. Yani yine Amerika'yı bekliyor piyasanın ana çekirdeği. Çünkü Amerika'da Trump göreve geldiği zaman ya da seçildiği duyulduğu zaman tamam dediğimiz zaman Kasım başında şu varsayılıyordu. Trump genişlemeci bir politika izleyecek. Hem kamu harcamalarını artıracak hem de vergileri ciddi bir şekilde tırpanlayacak beklentisi vardı. Abi bakıldı ki ya Trump biraz hani boş çıktı. Pek böyle söylediğini yapar gibi yapıyor ama pek muktedir değil. İşte birçok karar aldı ama onların birçoğu hayata geçemedi. O yüzden biraz bozulur gibi olmuştu hava. Şimdi Trump tekrar dedi ki yakın zamanda güçlü bir şekilde bir vergi indirim paketi açıklayacağız dedi. Şimdi o bekleniyor. Asıl belirleyici olacak olan o. Ama şunu altını çizmek lazım. Avrupa'da Macron yani 7 Mayıs'ta Fransa'nın Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra Avrupa'da ikinci bir amiral gemisi Almanya'nın seçimleri var Eylül ayında. Evet. Tamam, bu arada eyalet seçimleri falan var ama nihai olarak da şansölye Eylül ayındaki seçimde belirlenecek. Ve orada Martin Schulz'un oy potansiyeli oldukça yüksek. Önce Merkel'in partisini geçti göründü. Sonra son rakamlarda biraz düşüş var ama ben Eylül ayına doğru bunun daha fazla güçlenebileceğini hesaba katmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Macron zaferi muhtemelen Almanya'da da bir rüzgar yaratabilir. Orada da sosyal demokratları iktidara getirebilir. Nitekim muhtemelen liberal demokratlar da barajı geçiyorlar gibi görünüyor. Geçen seçimde geçemedikleri için Merkel iktidar olmuştu, başbakan olmuştu. Bu sefer de öyle bir sürpriz ortaya çıkabilir. Bu şunu getirir. Avrupa'daki hani kendi ayağından sürükleyen politikalardan daha kararlı, daha istikrarlı kararlar çıkabilir. Daha cevval kararlar alabilirler. Macron ve Schulz ikilisi. Hem de ırkçılığa daha böyle bir tarafa süpüren bir yaklaşımlar olacaktır muhtemelen her ikisinde. Hani sağa bakarak, ırkçı politikalara bakarak bir kılavuz bulmaya çalışmayacaklardır. Merkel ne olursa olsun yine de ırkçı gelişmelerden hani gözü bir o tarafta kaldı. Oy kaybederim korkusu vardı.
Doğru.
Fransa'da da benzer tablo vardı ama şimdi Avrupa belki kendini tekrar toparlayacak bir rüzgara kavuşabilir Eylül ayında. Ha bu ne getirir? Şunu getirir. Avrupa toparlanırsa artık Avrupa Merkez Bankası gibi bolca para süren bir merkez bankası artık terse dönecek. O paraları çekmeye başlayacak demek. Bu da bizim için iyi bir şey değil, haber değil.
Bir tarafıyla
Türkiye
şu...
Hani, tabii. Yani bir taraftan Schulz kazanırsa, Avrupa'nın ekonomi politikası da böyle güçlü bir çapaya kavuşursa, hani Trump da vergi indirimi ve harcamaya da başlarsa, bizim için hani rally terse dönüşebilir.
Terse dönüşebilir. Onun için önlem almak lazım. Şimdi sen de varken bizi dinleyenlere bir şey aktarmak istiyorum. Ekonomi Bakanı konuşmuş. Muhtemelen sen de görmüşsündür Zeybekçi. Enteresan geldi bana. Şöyle diyor. Doğrudan yabancı sermaye girişlerinin yıllık 30-35 milyar dolar seviyelerine gitmesi gerektiğini söylüyor. Darbe girişimi sonrası dünyaya Türkiye ile ilgili istedikleri mesajı veremediklerini anlatıyor. 15 Temmuz'dan sonra AB'de birçok ülkeye gittim. Gidip anlatmak lazımdı ama Avrupa'da hiçbir ülkenin sözlüğünde darbe diye bir söz yok. Anlaması da son derece zor. Uzaktan baktığınızda algı kötü. Bu durumda doğrudan yabancı sermayeye girişinin pozitif olmasını gerektirecek hiçbir şey yok. 2017'de ihracat, büyüme, gümrük birliğinin güncellenmesiyle ilgili fırsatlar olacağını düşünüyorum diyor. Ama devamında söylediği de enteresan. O hale karşı olduğunu ancak Türkiye'de bunu gerektiren ortamın bitmiş olması gerektiğini de aktarıyor ve başta FETÖ olmak üzere terör tehdidi ortadan kalkmalı. Türkiye ilk fırsatta o halden kurtulmalı. Sen bunu söyleyeni sanıyorum 4-5 ay oldu.
Evet yani 4-5 aydan da fazladır.
Fazladır belki de evet.
Hem hani Türkiye'nin üzerindeki prangalardan bir tanesi işte döviz baskısı, döviz kuru. Yani dövize basamadığımıza göre dövize ihtiyacımız var ama döviz gelmiyor. İşte bakanın da söylediği aslında o. Bizim sıcak paradan kurtulup da kalıcı bir paraya, kalıcı bir sermayeye kavuşmamızın yolu Türkiye'de hukukun tesis edilmesinden geçiyor. Yani bakan onu söylememiş ama daha da fazla ileriye giderek söylemek lazım. Böyle hani sıcak parayla falan kurtulacak bir durumumuz yok artık. Yani hep bunu döndüre gelmediği zaman da sendeliyoruz. O zaman Türkiye'nin ciddi bir adam gibi bir hukukun üstünlüğü şeyini kurması lazım. Tesis etmesi lazım. Ki dışarıdan bakanlar evet Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden hiçbir farkı yok. Ve hukuk burada çalışıyor deyip uzun vadeli yatırım yapabilsinler. Ama yani bakanla benim farkım, ben de benzer şeylere söylüyorum uzunca zamandır. Bakanın benden farkı bu iddiayla orada oturuyor olması. Dolayısıyla hani olağanüstü halin kaldırılması, evet doğru biz de 6 aydır 9 aydır söylüyoruz. Türkiye'nin üzerinde bir şey var, bu olağanüstü hal kalkmadığı sürece kimse yatırım yapmaz. Kendi vatandaşların yapmıyor bunu. Yani kendi vatandaşların korkuyor olağanüstü halden. Yabancı niye gelsin? Dolayısıyla bir an önce kaldırılması gerekiyor ve Türkiye'nin hukuka dönmesi gerekiyor. Şu anda hukuk diyemeyiz olağanüstü hal koşullarına.
Evet.
Dolayısıyla hani evet yani kağıt üstünde her şeye evet diyoruz ama hiçbirimiz çıkıp da bunu yapmıyor. Yani siyasetçiler bunu yapmıyorlar. Türkiye bunu uzun süre sürdüremez. Az önce söylediğime döneceğim. Türkiye bol para döneminde yüksek miktarda döviz borcu biriktirdiği için ve şimdi de ekonomik büyümesi yavaşladığı için bu borcu ödeyecek bir yüksek büyüme trendinde değiliz. Bu şu demek, borcu çeviremeyeceğiz. Yani özel firmalar için söylüyorum.
Evet.
Firmalar bu borcu çeviremeyecek duruma geliyor. Onun için de bu kredi garanti fonları falan gibi pansumanlar yaptık ama bu uzun süre dayanmaz ya bu şirketler.
Şimdi bizi izleyenlerden gelen soru, kredi garanti fonuyla verilen kredilerin büyük kısmı geri ödenmezse bu ne manaya gelir diyor mesela, enflasyona mı sebep olur, Merkez Bankası'nın dövizleri yeterli midir gibi.
Şöyle olur, doğru soru bu aslında. Yani bu kredi garanti fonundan ödenmezse ne olur? Hazine ödeyecek demektir bunu. Hı hı. Ama hazine belli bir şey koydu orada, limit koydu. %7'sine kadar dedi. Hı hı. Dolayısıyla %7'ye kadar, yani verilen kefaletin %7'sine kadar hazine ödeyecek. Onun ötesi bankaların sorunu olacak. Ve dolayısıyla hazine burada verilen kefaletin %7'si kadar bir iç borca dönüştürmüş olacak hazine ödediği için. Bunun da sorunu ne olur onu söyleyeyim. Eğer bu şekilde gelişirse, ki hani şu anda bilmiyoruz nasıl seyrettiğini, hazine bu paraları piyasadan borçlanmak zorunda kalır. Zaten piyasada para yok. Hazine bunu borçlanmaya çalıştığı zaman da faizleri yükseltir. ve tekrar biz eski hani 90'lar ekonomisinde olduğu gibi yüksek faiz ve faizin yarattığı sorunlarla baş etmeye çalışırız. Aynı zamanda enflasyonu patlatırız, işte döviz kuru patlar falan derken bu döngü içerisinde Türkiye yüksek bir enflasyon sarmalına girer. Ve hiç kimse de bundan memnun olmayacaktır. Ne tüketici memnun olacaktır, ne üretici. Dolayısıyla Türkiye'nin bir an önce hani aklını başına alıp siyasetçilerin Türkiye'yi belli bir patikaya sokmaları lazım. Bunun
pansumana
da
değil de tedaviye ihtiyaç var diyorsun aslında.
Evet.
Yani bu pansuman.
Evet, tabii.
Yara var. Tabii. Yaraya pansumanı yapıyorsun. Yara geçmiş tabii. Gibi düşünmemek lazım. Yara orada duruyor.
Tabii.
Bir tedavi uygulamak lazım. O tedavi de ancak işte iki türlü. Bir tarafından hukukla yapacaksın. Bir tarafta da herhalde ekonomide reformları yapmak. Bir de dış politika. Orada da bir hani bir rahatlamaya ihtiyaç var. İhracat yapacaksan değil mi? Öyle de
tabii,
bir şeye ihtiyaç
var. Yani Türkiye bir kendini açmaza sokmuş durumda. Yani hem dış politika açısından söyleyebilirim. Hem işte içeride olağanüstü koşulları ve siyasetin krizde olması ki siyaset hani referandum oldu her şey normale döneceğiz diye bir şey yok. Çünkü siyasi kriz var. Yani Türkiye'de ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta işte 49 var, bir öbür tarafta 51 var ama çeşitli segmentlerden bakıldığı zaman da hayırcılığın da çoğunlukta olduğu yerler var. Hani
çoğun
50+1 diye bakarsan.
Evet.
Mesela milli gelir üreten %62'si işte 13 kent hayır demiş. Bu mesela önemli bir sinyal bakıldığı zaman siyasetçilere. Ekonomik olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek böyle sıkça söylüyor. Hı hı. İşte referandum geride kaldı. Şimdi reformlar zamanı. Bir dakika şunu söylemek lazım. Ya makro tarafta çok ciddi bir sorun var. O sorun da şu. Hukukun üstünlüğünü kaybetmişiz. Siyasi alanda bir kriz var. Bunu çözmeden reform yaptım Türkiye'nin önüne açılacak demek kandırmak demek olur. Yani hukukun çalışmadığı bir yerde niye yatırımcı gelsin yatırım yapsın? Kendi vatandaşın yaptı az önce söylediğim gibi. Dolayısıyla ben reform yaptım şurada verimli çalışacağız. Bunu çok kimse satın almaz. Ana teker bir şekilde dönmüyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
O çok önemli bir yere tespit ediyorsun. Tabii Türkiye algısı üzerinde, Bakan'ın da şikayet ettiği o algı üzerinde yeni yeni şeyler de ekleniyor. Mesela AGİT raporuna gösterilen tepki.
Evet,
Türkiye'de
evet.
Bu rapora çok ciddi tepki gösteriyorsun ama yurt dışında bu referans olarak alınacak. İşte Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Sanıyorum 2004 yılında Türkiye denetimden çıkmış, yeniden denetime girmesi gibi bir durum söz konusu. Bütün bunlar aslında siyasi gibi görünse de ekonominin temelini etkileyen unsurlar diye
tabii
bakmalıyız
ki.
Değil mi?
Yani hani hep dönüp siyasi krizi çözmemiz lazım dediğim yer burası aslında.
Evet.
Yani Venedik Komisyonu raporu var. Bu Venedik Komisyonu raporu hem mevcut şu anda referandumdan geçen anayasanın bütün şeyini söylüyor. Sakat taraflarını söylüyor. Yani Avrupa müktesebatıyla uyumsuz olduğunu söylüyor bunun.
Hı hı.
Ve de olağanüstü hal koşullarında siz oylamaya gidiyorsunuz diye çok açık bir şekilde ya rapor yazdılar.
Canım şimdi şeyde Öykü Didem Aydın komisyon üyesi Hacettepe'den artık şey diyor idamı da kaldırarak hükümet ahim cezalarından kurtulmaya çalışıyor ve anayasasız bir döneme girdi Türkiye diyor. Komisyon üyesi bir akademisyen. Evet.
Bu yani Türkiye bu haliyle bunu hani sürükleyerek ekonomide bir şey yapamaz. Ekonomide reform falan yapamaz. Kimse bu hikayeyi satın almaz. Oysa ki 2004'te Türkiye'nin bir hikayesi vardı. Türkiye Avrupa ile eklemleşiyor. Bir Avrupa ülkesi olma yolunda ilerliyor. Biz de içeriden şunu diyorduk o dönemde. Ya illa almaları şart değil ama biz bu müktesebata kavuşursak ülke olarak refahın önü açılır. Çünkü dışarıdan bakan Japonlar örneğin. Avrupa Birliği üyesi olmamızla niye ilgileniyorlar? Şununla ilgileniyorlar. Türkiye Avrupa değerleri, hukukun çalışması, işte
Maastricht kriterleri, Kopenhag kriterleri geçerli mi?
Türkiye bu platforma geldikten sonra üye olup olmamasının önemi yok diye bakıyor birçok yüksek yatırımcılar.
Ama
yüksek
onun çok güzel de hedef koymuşlardı. Olmazsa Ankara kriterleri der, yolumuza devam ederiz diye. Yani aslında o bir bakıştı, bu vizyondu o.
Tabii o vizyona gidebilir ama Türkiye bu şimdi hikayeyi tersine çevirirken bir taraftan da hani kendi yatırımcısına gelen yatırımcılara son 15 yıla gelen yatırımcılara da deyim yerindeyse kazık atmış oluyor. Yani ben size bir hikaye sundum ama kusura bakmayın olmuyor. Şimdi terse çeviriyorum olmaz. O zaman yani Türkiye sadece bugünü değil geleceği de kaybeder. Türkler bir yola girdiler yapacağız dediler yapmadılar tam tersi bizi kandırdılar olacak. Şimdi bu tabii uluslararası politikada da dış politikada da olan o siyasi çatışma ve Avrupa ile restleşme, diğer ülkelerle restleşmeyi de içine koyduğunuz zaman bu tabloyu daha da kötüleştiriyor. Onun için hani Türkiye uluslararası ekonomiyle eklemleştiği yer 1980'lerden başlar. Yani Özal döneminden başlar. Evet. Özal ülkeyi hani dışa açık bir ülke yaparken bir şekilde onun geri dönüşü yoktu. Yani biz oyunu uluslararası normlarda oynayacağız dedik. Şimdi diyoruz ki biz hayır ceza sahası içinde birini düşürsek penaltı sayılmaz diyoruz. Ama daha önce bu oyunu kabul ettik, o sahada oynuyoruz artık.
O kuralları da kabul ettik, oradan tabii, yürüyoruz.
Kuralları kabul etmiyorum ben. Yürüyün gidin demek doğru değil. O zaman siz oyun dışı kalırsınız. Oyun dışı kalmak da Türkiye'ye ekonomik olarak da çok büyük kayıplar yaratır.
Peki sinyal veriyor mu böyle ekonomi? Mesela işsizlik rakamlarının çok yüksek olması çok fazla konuşulmadı tabii. Tam referandum sürecine vallahi denk geldiği için belki.
Şunu
ya da pardon bir şey daha ekleyeyim mi, belki beraber değerlendirirsin diye. Bir de bütçe, aylık bütçeler açıklanıyor. O bütçelerdeki geçmiş yıllardaki karşılaştırmalarda sanıyorum sıkıntılı bir takım rakamlar da var mı yok mu, yoksa onlardan telaşlanmamamız mı lazım?
Şimdi herkes hani tabelaya bakıyor. Tabelada neyi görüyoruz? İşsizlik rakamını görüyoruz. İşsizlik oranını görüyoruz. Şimdi evet, işsizlik oranı artıyor ve muhtemelen de devam edecek. Ama bir taraftan ben şuna bakıyorum. İstihdam oranı, yani insanların ne kadar iş bulduğunu gösteren bir istihdam seviyesi var. O istihdam seviyesinde artış var mı? Son rakamlar şunu gösteriyor bize. Son böyle 6 aylık ortalama, hani 1-2 aylık değişimlere çok fazla takılmamamız lazım. 6 aylık ortalama diye baktığımız zaman son geldiği rakam %1.3'lük artış seviyesinde. Yani düşmüş durumda, en dip noktalarda. Bunun anlamı şu: nüfus artış oranıyla eşitlenmiş durumda Türkiye'nin istihdam artış oranı. Bu şu demek, bundan sonra biraz daha olumsuz bir gelişme olursa bu işsizlik oranı hızlı bir şekilde yukarı gidecek demek. Daha hızlı bir şekilde gidecek demek.
Daha neye gidecek Allah aşkına? %13, gençlerde %20.
Evet, işte gençlerde bakıldığı zaman hızlı bir şekilde gençlerde artıyor.
Evet.
Hani siyasetçilerin buna bakması lazım. Her yıl 1 milyon seçmen şeye katılıyor. O yaş kuşağında çünkü kabaca 1 milyon kişi var. Bu da önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde ve şeye de bakarsan işte son bizim referandum çıkış anketlerinde görünen İpsos'un da galiba. Hı hı. Oradaki rakamda şunu söylüyor. İlk defa oy kullananların %58'i hayır demiş. Hı. Bu bir şekilde şey göstergesi de var burada. Bir memnuniyetsizlik göstergesi de var.
Evet.
İstihdam için şu yapılıyor. Birçok prim şeyi yapıldı. Teşviği yapıldı. Hı. İşte yıl sonuna ertelenecek bir şekilde teşvikler uygulanıyor.
Ya 6 ay o önce getirilen af tekrar edildi yani.
Evet.
Herhalde.
Ve şimdi bütçeye yansıdı bu tabii. Nakit akışına yansıdı. Şimdi Maliye Bakanı dedi ki tamam, bu dedi yıl sonunda ödemeler olacağı için yıl sonunda bu kapanacak. Tamam, güzel. Ama bu sefer bir baktık ki işsizlik fonundan gelirlerin yarısına kadar alınabilir diye bir karar çıkarıldı. Bu şunu gösteriyor. Yani bir taraftan bütçeye, biz bunu bütçeye toparlayacağız diye açıklama yaptığınızın ertesinde işsizlik fonundan alacağız bir parayı demeye getiriyorsunuz. Şimdi bu gösteriyor ki Ankara'da bir ekonomi politikasında da bir tutar yön yok. Ben hani bu baskıların devam edeceğini düşünüyorum ve bu pansuman önlemlerin çok fazla iş kesiminde çok fazla ayakta tutacağını düşünmüyorum. Yani mesela KOSGEB'den kredi verildi. Evet. 20 ila 50 milyar arasında civarında. Şimdi çoğunlukla 20-25 arası almış zaten. 20-25 milyarlık bir şey fon. 20-25 bin lira. Bu sadece birkaç aylık kredi, işte personel, işte kira falan gibi ödemeleri yapabilir KOBİ'ler bununla. Ama uzun vadeli bir çıkış soluk borusu yaratmıyorsunuz. O soluk borusu da ekonominin yüksek bir oranda büyümeyle yoluna devam etmesidir.
Dişlilerin andaki dönmesi lazım yani. Dönmeden olmaz,
evet,
yani dışarıdan
evet
gelecek akacak parayla değil.
Oradaki biz de biliyorsun yapılan revizyonda biraz daha inşaatı yukarı çektik ağırlığını. Hı hı. İnşaat biraz iyi giderse bütün ekonomi sanki %3 büyümüş gibi sanıyor herkes. Evet. Ama öyle değil. Dolayısıyla bu da KOBİ'ler özellikle çok zor duruma sokuyor düşük büyüme oranı.
Son bu Çaykur'la ilgili acayip bir tartışma çıktı. İşte Lütfi Türkkan dedi ki satıldı, Katarlara satıldı. Bu yalanlandı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri soru önergesi verdiler. Dediler ki siz bunun hisselerini rehin verip kredi mi aldınız? Buna ilişkin açıklamalar yapıldı. Türkiye hiç bu hale düşmemişti. Dışarıdan hisse rehiniyle kredi alınmadı diye. Bugün bir bakan, sanıyorum yine ekonomi bakanı, bu soruya yanıt verirken tahminim rehin verilmediği yönünde. Ben öyle biliyorum dedi. Yani bir bakanın bile bilmediği bir gelişmeyle karşı karşıyayız diye düşündüm ben. O yanıtı öyle görünce. Yani şimdi Çaykur'un satılıp satılmamasından ziyade bu varlık fonunun ne yaptığını biz bilemeyecek miyiz? Yani neyi satıyor, neyi alıyor, nereye rehin veriyor?
Zaten hatırlarsan biz bu varlık fonunun ilk tartışıldığı, ilk çıktığı zaman şunu söyledik. Burada bir şeffaflık olmuyor. Bütçe dışına çıkarmak, denetim dışına çıkarmak en büyük yanılgı, hatadır. Bu şunu gösteriyor. Bütçe dışı harcama yapmak istiyorum. Onun için de bunu kurdum anlamına geliyor diye anlatmıştık. Nitekim bunun devam ettiği anlaşılıyor ki Sayın Bakan bile bilmiyor yani orada ne yapıldığını. Dolayısıyla yani bu şeyi de gösteriyor. Hiçbir şeffaf bir şekilde işlerin yapılmadığını, yani en azından şu denilebilir tartışma çıktığı zaman, yaptık ya da yapmadık ki açıklama yapılabilirdi.
Evet, evet.
Bunu görüyoruz ki hala bakan da bunun dediği halde hala kimse ortada yok. Bu tabii şey de gösteriyor. Yani kurumların ne kadar şeffaflıktan uzak çalıştığını, bu yapılan, kurulan yapının da bütçe dışı olması, işte hesap verebilir olmaması da bu hesap verebilir olmama durumunun teyidi olarak görmek lazım.
Görmek lazım. Peki daha çok işimiz var yani Uğur. Anlattıklarından onu anlıyoruz. Kolay bir dönem yaşamayacağız öyle görünüyor. Çok teşekkürler değerlendirmelerin için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Uğur Gürses'le konuştuk efendim. Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı ve bize aslında çok genel bir değerlendirme yaptı. Hani şu prangalardan kurtulup Türkiye uçacak mı? O prangalar sadece anayasa mıydı? Zaten o anayasa bugüne kadar şu anki iktidara neyi yapmaması için bir engel teşkil ettiği gibi sorular vardı. Önümüzdeki dönemde de hepsi birbirine bağlı olarak bir takım sorunlarla karşı karşıyayız ama Uğur Gürses her seferinde aynı şeyi söylüyor. Bir, hukuk güvenliği. Bir, hukuk güvenliği. İki, hukuk güvenliği. Üç, hukuk güvenliği. Yani hukuki güvence olmadan dış yatırımcıyı Türkiye'ye getirme imkanı yok diyor. Ekonomi Bakanı da aslında benzer şeyleri söylüyor. Bu OHAL döneminde yaşanan bir takım hukuki gelişmelerin Türkiye'ye karşı güveni zedelediği biçiminde bir değerlendirmeyi yapabiliriz. Hatırlayacaksınız, kanun hükmünde kararname ile işlerini kaybedenler ya da bir takım müeydelerle karşı karşıya kalanlar vardı. Bunlar hiçbir hukuki çıkar yolu bulamıyorlardı. Yani başvuracakları bir yer yoktu. Bunun için bir komisyon oluşturulması kararı yine kanun hükmüne kararnameyle verilmişti. 7 kişilik bir komisyon. O komisyon kurulamadı, hala kurulamadı. Ve bunun kurulmaması nedeniyle de aslında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye'nin denetimi alınmasıyla ilgili tartışmanın daha da alevlendiğini görüyoruz. Ve bu meseleyi de izliyoruz. Çözüm yine demokrasi, yine hukuk olacak ama umarız çok geç olmasın. Şimdi ekonomiden bahsetmişken bir de çalışanların kıdem tazminatıyla ilgili meseleye el atalım isteriz. Çünkü bu kıdem tazminatı yıllardır tartışılır. Ben 25-30 yıldır bu işteyim. Ankara'da çok uzun zaman vakit geçirdim. Bütün hükümetlerin en fazla üzerinde durduğu konulardan birisiydi kıdem tazminatı. Ama bir türlü değiştirilemedi. Çünkü sendikalarla anlaşma olmaz. Sendikalar karşı çıkarlar, hükümet, işveren. Üç ayağı var bu işin. O üç ayakta bir türlü bir uzlaşma olmaz. Ve sendikalar da örgütlü oldukları için buna tepki gösterirler diye siyasetçiler çok fazla cesaret edememişlerdi bugüne kadar. Ama bugün öyle görünüyor ki artık bu mesele çözülecek. Nasıl çözülecek? İşte kıdem tazminatı ile ilgili bir fon kurulacak. Bu fona işveren para yatıracak. Devletin para yatırıp yatırmayacağı henüz netleşmiş değil. Çalışanlar da belli şartları yerine getirdiğinde kıdem tazminatlarını alabilecekler. Ali Tezel var. Bize biraz daha anlaşılır vaziyette anlatacağından emin olduğumuz uzman bir isim. Sosyal güvenlik uzmanı telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ali Tezel.
Hoş bulduk efendim.
Ne diyorsunuz bu işçi lehine mi, işçi aleyhine mi, işveren lehine mi, işveren aleyhine mi, kıdem tazminatı ya da çok önemli bir sorun muydu gerçekten bu çözülmesi gereken?
Yok, bir sorun yok ortada aslında ama kıdem tazminatını işverenler istemiyor. Kıdem tazminatını işçiler istemiyor, yani fonu işçiler istemiyor. İsteyen bir tek taraf var, devlet. Kendisine dev bir 10 yıl boyunca tepe tepe kullanacağı dev bir kaynak yaratıyor. Çünkü
ha, şimdi senedir... diyorsunuz ki işin içinde aslında işçinin de işverenin de meselesi değil bu. Daha çok devletin meselesi. Bir fona ihtiyacı vardı. Burada bir kaynak gördü, onun üzerine yürüyor.
Aynen öyle. Kıdem tazminatı fonu kurulması ayrıca işler için şöyle kötü. Kıdem tazminatının kaldırılmasının yıllara yayılmış halidir kıdem tazminatı fonu. Yani hemen kaldırdık demek yerine yıllara yayıp 10 yıl sonra fonda para kalmadı dediğinde yapacak bir şey olmayan bir çalışan kesimi göreceğiz. Ama unutmayalım, kıdem tazminatı çalışanın hayallerinin karşılığıdır. Ülkemizde ücretler çok düşük. Düşük olduğu için de genelde açlık seviyesinde çalışıyor çalışanlarımız. Ama bir hayali var. Emekli olduğumda veya işten çıkarılıp kıdem tazminatı aldığımda küçük bir bakkal dükkan açarım, bir yazlık alırım, çocuğuma iş yeri açarım gibi hayalleri var. Bu hayallerin karşılığı kıdem tazminatı. İnsanların hayallerini elinden alırsanız...
Hayalleri elinden alınmış olacak mı? Yani o parayı alamaz mı diyorsunuz siz?
Şöyle Cengiz Bey, şu anda Yavuz. 7 hal ve durum gerçekleştiğinde biz kıdem tazminatımızı alıyoruz. 7 hal gerçekleştiğinde.
Evet.
Fakat yeni çıkacak olan fon diyor ki ben sana 2,5 hal gerçekleştiğinde veririm diyor.
Yani?
Bir tanesi ölünce geride kalanlara veririm diyor.
Tamam.
İkincisi
emekli olursam
65 yaşına gelip emekli olduğunda veririm diyor.
Tamam.
Üçüncüsü de şöyle diyor. Fonda en az 10 yıl kalırsan gayrimenkul veya taşıt almak durumunda fondaki paranın yarısını veririm diyor.
Yani
2,5 ay.
Şu anki vaziyette askere giderken alabiliyorsun. Evlenince kadınlar alabiliyor. İşten çıkarılınca alabiliyorsun. Kendin ayrılıyorsan 10 yılı geçmişse alabiliyorsun.
Doğrudur.
Değil mi?
Şu yani ama unutmayalım. Kıdem tazminatının en önemli fonksiyonlarının birisi işsiz kalınan dönemde uygun iş aramak için uzun süre yaratmasıdır. Ben diyelim ki işten ayrıldım. Bana 20 bin lira kıdem tazminatı verdiler. Bu arada işsizlik ödeneği de aldım 8 ay 10 ay gibi. Ama hala kendime uygun iş bulamadım. Ücreti uygun iş bulamadım. O 20 bin lirayı harcayarak bir 10 ay daha 15 ay daha
vakti iş arama süremi uzatabilirim. Diyorsun. Yani daha uygun ama, iş bulabilmek için mecbur
evet,
kalmam diyorsunuz.
Ama şimdi bu alırsak bu durumda derhal iş bulmam lazım. Aç kalacağım.
Evet.
Ve bu fonksiyonu ortadan kaldırıyoruz. İkincisi kıdem tazminatının ikinci fonksiyonu İş yerindeki iş barışını sağlar. Şöyle anlatalım. 10 yıldan beri o iş yerinde çalışıyorum.
Evet.
Brütüm 3 bin lira. Demek ki 30 bin lira içeride kıdem tazminatım var. Şimdi arkadaşımla tartışırsam, işverenimle dalaşırsam, hak nedeniyle işten atılırım. Bu sebeple sesimi çıkarmayayım. Ben suhuletle bu işi halledeyim dersiniz. Böylece iş yerindeki iş barışını sağlar. Üçüncü olarak da işçinin iş devinimini ortadan kaldırır. Yani sık sık iş değiştirmeye çalışmaz işçi. Belli bir yerde kalmaya çalışır. Ama bu kıdem tazminatı fonu geldiğinde iş değiştirse bile sonuçları değişmeyeceği için iş devinimi artmış olacak.
İşveren açısından da işçiden vazgeçmek kolaylaşacak mı?
İşten çıkarmak kolaylaşacak ama unutmayalım. Benim şu anda cebimde olan sermayenin içinde kullandığım paranın her ay %8.33'ünü devlete vereceğim.
Evet.
Yani sermayem azalacak. İkincisi, özür dilerim ki bana küfreden işçi için de kıdem tazminatı ödeyeceğim. Eş yerinde bir başkasını taciz eden kişi için de kıdem tazminatı ödeyeceğim. Normal şartlarda cebimden çıkmaması gereken para her ay çıkmış olacak. Yani bütün işleri sanki ben çıkarıyormuşum gibi, kıdem tazminatı ödeyecek şekilde çıkarıyormuşum gibi her ay sonra para ödüyorum.
İşveren açısından da böyle bir riski var.
Biliyoruz ki kıdem tazminatı bazı işleri alamıyorlar çünkü hakkın üzerine çıkarılıyorlar. İş yerine birini taciz etmişse, işten çıkarmışsa kıdem ödemiyoruz.
Bu işten mağdur olan işçiler yok mu mesela? Bu işten mağdur Efendim? Olanlar yok mu? İşverenden kıdem tazminatını alamayan.
Tabii var. Tabii var.
Onların
tabii
hakkı var nasıl korunacak?
Bu fon ona çözüm getirmiyor ki. Adam iflas etmiş veya ödeme haline düşmüş veya zorda kalmış.
Evet.
İşçisine kıdem tazminatı ödeyemiyor. Evet. Fona da ödemeyecek zaten. Fonda onu tahsil edemeyecek ki. Ona çözüm getirmiyor ki. Nasıl şu anda SSK'ya prim ödemeyen işveren yok mu? İşverenlerin %40'ı şu anda SSK'ya prim ödemiyorlar.
Var ama işverenin peşine devlet düşüyor. İşçi çok fazla o alacakla ilgilenmiyor. Böyle olmayacak mı burada da?
Hayır. Şu anda SSK'ya borcu olan %40 oranında işçi var, işveren var. Evet. Yani SSK primini ödemiyor. Evet. Zaten kıdem tazminatı fonuna parayı da SSK üzerinden ödeyecek. SSK primini ödemeyen %40 işveren kıdem tazminatı fonunu nasıl ödeyecek?
Hepsi birbirine bağlı diyorsunuz. Oradan da çıkış yok. Ama bu düzenleme yapılacak herhalde yani. Öyle görünüyor değil mi?
Paraya ihtiyacı var. Devletin müthiş paraya ihtiyacı var. Bütçe açığımız had safhaya ulaştı. Önümüzdeki günlerde de düzelme ihtimali yok.
Hakiş
vergi
mesela,
toplayamıyoruz.
Hakiş mesela destekliyorum diyor bunu. Türk İş'ten çok fazla böyle bir şey duymadım ama disk zaten karşı çıkıyor.
Türk İş'in sözü var. Kıdem tazminatıyla ilgili yasa tasarısı meclise gelirse genel greve gideriz diye. O inşallah sözlerini tutarlar.
Peki. Buna bu kadar karşılar diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz evet. Ali Tezel değerlendirmeleriniz için. Evet, kıdem tazminatı önemli bir konu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor gerçekten. Aldın alamadın bir hayal Ali Tezel'in söylediği gibi. İşte emekli olacağım, oradan bir miktar para alacağım. O benim emeklilik hayatımda rahat ettirecek, bir ev alacağım ya da başka bir şey alacağım falan. Artık ev alacak kıdem tazminatları da yok da. Piyasada çok fazla. En azından bir rahatlık, bir güvence gibi görünüyordu. Bunu alamayanların çok olduğunu da biliyoruz bu kıdem tazminatını. Ama alabilenler açısından da acaba dezavantajlı bir durum mu yaratıyor? Ali Tezel'e göre öyle. Türk İş başından karşı çıkıyordu buna. Genel grev sözü vardı diyor Ali Tezel. Genel grev sözünü tutacak mı tutmayacak mı göreceğiz. Disk zaten karşı. Hak işte hükümetle yakın bir sendika olduğu için özellikle bu konuda herhangi bir sıkıntı çıkartmamış görünüyor. Şimdi işçilerden devam edelim. Kıdem tazminatı dedik. Bir de 1 Mayıs meselemiz var biliyorsunuz. 1 Mayıs. Hani değişmeyen konular var ya, az önce de Trump açıklama yapmış. Bu 24 Nisan'la ilgili büyük felaket demiş. Soykırım dememiş. Türkiye'de düğün dernek kurulabilir. Her yıl böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Türkiye açısından baktığında dedi mi demedi mi diye. 1 Mayıs'ta benzer bir sıkıntının her yıl tekrarlandığı başlıklardan birisi. Niye? Çünkü 1 Mayıs 1977 yılında Taksim'de meydana gelen olaylar nedeniyle gösterilere, özellikle 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmıştı. Ondan 39 sene sonra 1 Mayıs Taksim'de kutlandı Türkiye'de. Çok büyük bir devrim niteliğinde bir karardı o ve Türkiye'deki atmosferi de inanılmaz derecede düzgün bir şekilde etkilemişti. Şimdi 2 Mayıs tarihli gazete başlıklarından birkaçını aktarayım size. Bu sene 1 Mayıs'ta ne olduğunda konuşacağız. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yine AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs Taksim'de kutlanmıştı. Akşam gazetesi mesela ne demiş o zaman? Taksim'ine bahar gelmiş memleketimin diye çok güzel bir fotoğrafla, bir bayram havasında Taksim fotoğrafıyla 1 Mayıs'ı göstermiş. 2 Mayıs 2010 tarihinde. Cumhuriyet gazetesini açmaya çalışıyorum şimdi. Yüz binler 1 Mayıs alanında buluştu diyor. Yine bayram havasında rengarenk bir alan fotoğrafıyla birlikte. Başka 32 yıllık ayıp bitti. Habertürk'ün manşetiymiş. Güneş gazetesi korku boşunaymış manşetiyle çıkmış. Benim mesela en dikkatimi çeken manşetlerden birisiydi. Bayram yeri gibi diyor Milliyet gazetesi. Sabah gazetesinde de tarih aynı bayram havası. Taksim dar geldi diyor mesela Sabah gazetesi o dönemde verdiği haberlerde. 2010 yılı bu. 2011'de de benzer görüntüler oldu. 2012'de de ve Taksim'de işçiler, çalışanlar çıktılar. Emekçilerin bayramını kutladılar. Son derece de barışçıl bir biçimde. Ne olduysa ondan sonra oldu ve Taksim yasaklandı. Gezden sonra zaten kimse üzerinde durmaz oldu. Bu sene de benzer bir Taksim tartışması var. O temasları yürüten Kani Beko, Disk Genel Başkanı da telefon attığımızda şu anda. Hoş geldiniz Kani Bey.
Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. 2010 yılında manşetleri aktardım. Ne güzel bir hava vardı ya. Ben çok şeyde iyi de hatırlıyorum ama manşetlere bakınca biraz daha içinde yaşadım. Yani ne var bunda diye her sene soruyoruz. Her sene bir şekilde bir aksilik çıkıyor. 2010, 2011, 2012'de kutlandı ve bitti. Bu sene durum ne?
Ya aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi Taksim özgürleşince işçiler, kamu çalışanları yan yana omuz omuza birlikte güzel bir 1 Mayıs kutlama becerisini elbette gösteriyorlar.
Çok güzel görüntüler vardı gerçekten o yıllarda.
Evet, 2010, 2011, 2012 yıllarında oralara katılan on binlerce işçi, dolayısıyla onların çocukları, aynen, aileleri türküler söylediler. Evet. 77 yılında şehit olan işçi kardeşlerimiz adına anma yaptılar. Dolayısıyla hem Türkiye'ye ve dünyaya İstanbul'dan çok güzel mesajlar verdiler. Bugün
Türkiye'nin de çok özür dilerim. Türkiye'nin de havasını değiştirmişti. Hatırlayacaksınız yani atmosferi değiştirmişti. Etkilemişti o görüntüler.
Doğrudur.
Olumlu yönde.
Şimdi 2005 yılında biliyorsunuz DİSK aynı zamanda İTÜK üyesi.
Evet.
Biz İTÜK'ün genel sekreterini de Türkiye'ye davet ettik. 2005 yılında çok erken saatlerinde DİSK abluk altına alındı. On binlerce insanlar işte gözaltına alındı. Dolayısıyla birçok gençlerimiz hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. Ve sonuç itibariyle bugün sabah 9.30'da İçişleri Bakanı Sayın Soylu'ya şunu ifade ettim. Dedi ki Avrupa'dan 200 milyon işçinin Konfederasyon Genel Sekreteri Sharon bizimle 1 Mayıs kutlaması yapmak için Türkiye'ye geldiğinde onu bile gözaltına aldılar. Dolayısıyla hem ülkemiz açısından hem de dünyaya Taksim'den, İstanbul'dan verilen mesaj açısından çok kötü bir tablo ortaya çıktı. Şimdi evet. Dolayısıyla siz de anlattınız 2010, 2011, 2013 gibi bu yıllar biz başta Taksim olmak üzere Birlik Dayanışma Mücadele Günü kutlamak istiyoruz. Kaldı ki DİSK'in kuruluşunun 50. kuruluş yıl dönümü bir de 1977 yılında Taksim'de katledilen arkadaşlarımızın da 40. yıl dönümü.
Evet.
Mutlaka bizim orada 2010, 2011, 2012'de olduğu gibi yan yana omuz omuza birlikte bir 1 Mayıs kutlamaktan yana olduğumuzu kendilerine ifade etmiştik. Dolayısıyla 2 saat yaptığımız bir görüşme sonrası İstanbul valisiyle de görüştük.
Şimdi yani bir Süleyman Soylu'yla görüştünüz, bir de İstanbul valisiyle görüştünüz.
Doğrudur. Biz oradan çıktık. Sonuç itibariyle şimdi Türk Tabipler Birliği'ndeyiz. Burada bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Yarın da bizim bileşenlerimiz var biliyorsunuz.
Evet.
Demokratik Türk örgütleri, meslek odaları ve dolayısıyla siyasi partiler. Onlarla oturarak bir değerlendirme yapacağız. Gündem çok ağır. Siz de biliyorsunuz. Kıdem tazminatı yükünü üzerimizden kesinlikle kıdem tazminatının yükünü üzerimizden alın diyen patronların talebi üzerine hükümet kıdem tazminatı fonu gündeme getirmiştir. Kıdem tazminatı bir yük değil, işçinin 80 yıllık kazanımıdır. Kıdem tazminatının fona devri iş güvencesinin ortadan kaldırılmasıdır. Kıdem tazminatı fonu işverenler, işçileri işten çıkarmalarını kolaylaştıracaktır. İşsizlik daha da artacaktır. Kıdem tazminatı fonu ile tazminat da düşecektir. Tüm çalışanların kıdem tazminatı alması için yapılması gereken fon sistemine geçiş değildir. Yani söylemek istediğim şu.
Tam siz bağlanmadan önce Ali Tezer'le bu meseleyi enine boyuna konuştuk bu arada. Biz dinleyenler o konuda bir şeyler oldu, fikirler oldu. Buyurun.
Evet, şimdi kıdem tazminatının gaspına hayır demek için 1 Mayıs'ta tabii ki alanlarda olacağız. Kiralık işçiliğe taşeron güvencesiz çalışmaya hayır demek için mutlaka alanlarda olacağız. İşsizliğe, pahalılığa, krize hayır demek için mutlaka 1 Mayıs'ta yan yana kol kola demokratik taleplerimizi iletmek için biz alanlarda olacağız. İşçilerin taleplerinin olmadığı anayasaya hayır demek için tabii ki mutlaka hayır diyeceğiz. Siz de biliyorsunuz 16 Nisan'da Türkiye'de bir referandum yapıldı.
Evet.
Biz mutlaka ülkemizde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal bir anayasadan yanayız. Yani dolayısıyla mevcut 12 maddelik anayasanın antidemokratik bir anayasa olduğunu düşünüyoruz. Yani dolayısıyla 1 Mayıs alanlarında da mutlaka biraz evvel söylediğim gibi eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal bir anayasanın bu ülkede olmazsa olmazlarından biri olduğunu da mutlaka aykıracağız.
Peki İsmini nerede? Benim, Taksim'de mi yoksa başka alanlarda mı?
Biraz önce söyledim. Tabii ki başta Taksim olmak üzere Türkiye'nin tüm alanlarında bunları yapacağız ama bileşenlerimizle değerlendirmeden ben işte şurada olacağız
demek yani istemiyorsunuz.
Ben bana göre doğru
ama değil. Taksim'e izin yok, onu anlıyoruz. Yani hem Süleyman Soylu hem İstanbul Valisi'yle yaptığınız görüşmelerde gerekçe ne diyorlar? Yani Taksim'de biz 1 Mayıs kutlayacağız dediğinizde hayır derken gerekçe olarak neyi söylüyorlar Sayın Beko?
Ya bize söyledikleri tek şey güvenlik. Ya yani Türkiye'de, yani daha doğrusu Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar olmayan işte katliamlar yaşandı. İşte İstanbul'da, Antep'te, İzmir'de, Ankara'da, Diyarbakır'da yaşanan katliamlarda birçok yurttaşımızı koruduk. Böyle bir tehdit altındayız. Bunlar her zaman yaşanabilir. Ondan dolayı bu katliamlar önümüzdeki dönemde olmaması için mutlaka güvenlik tedbirlerini bizim almamız gerekiyor. Güvenlik tedbirleri de deyince kesinlikle onlar tabii izinli sadece olan yerlerde 1 Mayıs'ların yapılmasından yanalar. İşte böyle bir handikapımız var ama tabii ki biz de mutlaka kürsülerden işsizlerin, emeklilerin, köylülerin, işçilerin, kamu çalışanların ve gençlerin ekonomik, demokratik haklarını geliştirmeyen, aksine zarar veren bir anayasa için referanduma gidildi. Devletin tüm olanaklarının kullanılmasına, tek sesli medyaya. Dolayısıyla siz de biliyorsunuz ülkemizde 100 bin üzerinde kamu çalışanı ihraç edildi. Evet. 370 demokratik kitle örgütü kapatıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticileri
cezaevinde.
Evet, ben Ankara'ya Çağdaş Gazeteciler Dernek Başkanı beni davet etti ödül töreni için. Oraya gittiğimde
ben de ödül almıştım bu arada. Sizden almadım ama.
Evet, seni de kutluyorum.
Sağ ol.
150'nin üzerinde gazeteci kardeşimiz bugün cezaevinde.
Maalesef. Evet.
Dolayısıyla kapanan radyo, televizyon, radyo, televizyon ve gazetelerden atılan arkadaşlarım, atılan demeyelim de kapatıldığından dolayı işsiz kalan 5000'e yakın gazeteci arkadaşımız var. Milletvekilleri siz de biliyorsunuz hala cezaevinde. Bizim disk olarak söylüyorum, bilhassa Doğu ve Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerde 1500'ün üzerindeki işçi kardeşimiz kanun ve kararnamelerle işten atıldılar. Yani bu hale ve dolayısıyla biraz evvel de söylediğim gibi kanun ve kararnamelerle bu memleketin yönetilemeyeceğini bizim bir kez daha
alanlarda aktarmamız
gerekir diye düşünüyorum. Ben sizin aracınıza tüm alanlarda demokrasi, insan hakları, barış, kardeşlik, adalet, özgürlük, eşitlik, sendikal hak ve özgürlükler konusunda talebi olan herkesle yan yana, omuz omuza birlikte olmak için tabii ki alanlarda olacağız.
Canınızı yapıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederiz Kani Beko değerlendirmeleriniz için. 1 Mayıs'la ilgili DİSK Başkanı Kani Beko hem İçişleri Bakanı hem İstanbul Valisi'yle konuştu ama oradan olumlu sonuç alınamadı. 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak üzere ısrarcı olduğu yıllar da oldu DİSK'in ama çıkışta hemen işçilere müdahale edilmişti. Bu sene öyle bir şey olacak mı? Yine bir ısrar söz konusu olacak mı? Kani Beko bunun işaretini çok fazla vermedi. Bileşenlerimiz var, onlarla konuşacağız. Karar vereceğiz dedi. Herhalde o karar Taksim'de bu işin yapılıp yapılmayacağını ya da Taksim'in zorlanıp zorlanmayacağıyla ilgili. Eğer zorlanmayacaksa başka alanlarda, ama herkesi alanlara davet etti. Şimdi birkaç yorum var, onları okuyayım. Serdar Özgür diyor ki 30 yıl aynı yerde çalışsan alacağın para en yüksekten alsan 110 bin lira. Eskiden o hayaller diyor. Evet, eskiden mutlaka emekli olanın bir ev alma hayali vardı. Bugün itibariyle özellikle İstanbul'da falan yaşıyorsa öyle bir hayal suya düşmüş durumda. Her şey satıldı diyen Fırat Karabulut var Türkiye'de. Ne değerli veya değerlenmesi beklenen ne varsa satıldı. Geri kalanlar da satılacak. Türkiye iyiye gitmiyor diye bir olumsuz bir görüntü içinde onu görüyoruz. AKP mitingleri için, evet mitingleri için nedense hiç güvenlik problemi olmadı diyor. Bu güvenlik zaten herhalde yaptırılmak istenmeyen mitingler ve toplantılar için genel bir düzenleme. Neredeyse ben ondan korktum. Beşiktaş maçına seyirci alınmayacaktı. Yani o gece buradan işte provokasyon olacak, Taksim'e gidecekler, şöyle olacak, böyle olacak diye mesaj atan önemli isimler vardı. Hatta belediye başkanı Melih Gökçek bile bu provokasyona dahil oldu. Neredeyse Beşiktaş'a şey yapmayacak, seyirci almayacaklardı Taksim'e yakın diye. Şu aralar 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bir araya geldiğinde maalesef işte böyle bir kaygı ortaya çıkıyor. Bu protestolar büyür mü endişesi. Referanduma ilişkin protestolara gösterilen sert müdahaleler de, yapılan sert müdahaleler de bunun bir örneği olarak gösterilebilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gireceğiz. Amerika'da da Rıza Zarraf davası var. Dava önemli. Bugün görülecek. Ama bu davayla ilişkilendirilen başka şeyler var. Türkiye'nin dış politikası konusunda acaba bir pazarlık mı yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Rıza Zarraf'ın savunma ekibine kattığı New York eski belediye başkanı bu çerçevede bu pazarlığın bir unsuru mu? Çünkü kendisi de hakime verdiği ifadede böyle bir şeyler söylüyor. Bunlarda dikkat ve o davada duruşmada ne olacak onları da değerlendirmek gerekecek. Ve şimdi gidelim Washington'a. Aykan Erdemir orada, CHP eski milletvekili. Hoş geldiniz Aykan Bey.
Hoş bulduk.
Dikkatle bakacağız tabii bugünkü duruşmaya ama sanki duruşmanın da ötesinde bir tartışmayla karşı karşıyayız. Bu Giuliani'nin hakime veya mahkemeye verdiği, siz ne iş yapıyorsunuz dediğinde verdiği dilekçede görebildiğimiz kadarıyla Türkiye ile Amerika arasında diplomatik bir uzlaşmadan bahsediyor. Şimdi ben merak ediyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir yöntem var mı? Yani bir adam yargılanırken devletin âli menfaatleri diyerek başka bir ülkenin de bu işle ilgisi varsa ikisi anlaşıp o yargılama mesela ortadan kaldırılabilir mi? Böyle bir düzen var mı?
Şimdi Amerika'da biliyoruz ki iddia makamıyla pazarlığa girebiliyor sanıklar, şüpheliler. Fakat hani burada bir noktayı ayırmamız gerekiyor. Şimdi New York eski belediye başkanı Rudy Giuliani ve George W. Bush dönemi Adalet Bakanı Michael Mukasey Türkiye'yi değil Rıza Zarrab'ı temsil ediyorlar. Doğru. Yani Rıza Zarrab'ın savunma ekibindeler. Fakat bu temsil sırasında şöyle bir iddiaları var. Diyorlar ki biz Amerika'nın bu konuda kolaylık göstermesi karşılığı Türkiye ile diplomatik olarak ilişkileri geliştirecek ve Amerika'nın da milli güvenliğini daha ileri taşıyacak bir anlaşma yapabiliriz diyorlar. Fakat bu noktada şöyle bir potansiyel çıkar çatışması devreye giriyor. Şimdi mahkeme açısından, yani hakim açısından Rıza Zarrab ve Ankara iki ayrı aktör ve de aralarında çıkar çatışması olan iki aktör. Yani Türkiye'den bakıldığında tam olarak bu böyle gözükmüyor. Türkiye'den bakıldığında şu anda Rıza Zarrab'a sahip çıkan bir hükümet gözüküyor. Rıza Zarrab'ı işte vatandaşımızdır diye kurtarmaya çalışan yetkililer gözüküyor. Fakat hakim tarafından bakıldığında Rıza Zarrab'ın kişisel çıkarlarıyla Ankara'nın pozisyonunun çıkar çatışmasına yol açabilecek ilişkiler olduğu gözüküyor. Bu nedenle de aslında ne derece hakim bu ilişki noktasında sıcak bakacaktır. Bu birinci soru. İkinci soru da ben hemen Washington kulislerini aktarayım.
Lütfen.
Burada bu girişimler çok tatsız bir hava estirdi. Hem Demokrat Parti hem Cumhuriyetçi Parti tabanlarında. Çünkü Giuliani ve Mukasey'nin hem Beyaz Saray'da hem Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli girişimlerde bulunduğu zaten duyulmuştu Washington'da.
Kendileri de zaten dilekçelerine de yazdılar bunu, değil mi?
Evet, evet. Daha sonra kendileri de bunu zaten ifade ettiler. Hatta şunu da söylediler. Biz Ankara'ya gitmeden önce, yani Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden önce zaten mevcut Adalet Bakanı'na
bilgi verdik dedi.
Verdik. Yani cep sesince bilgi verdik dediler. Fakat yine de işte Dışişleri Bakanlığı Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmeler bizim duyduğumuz dedikodulara göre çok da iyi geçmemiş aslında ve tıpkı şu anda Türkiye'deki kuşkucu tavır gibi burada da hani bunun çok karanlık bir müdahale olduğu yönünde eleştiriler geliyor. Çünkü şöyle bir anımsatma yapmak durumundayım. Zarrab davası Amerika'da bir yolsuzluk davası değil. Zarrab davası Amerika'da yaptırım delme davası. Yani finansal sistemi dolandırma davası ve beraberinde bir terörizm davası. Ve dolayısıyla burada Rudy Giuliani ve Michael Mukasey profilinde iki kişi Rıza Zarrab'ı kurtarmak için bu tip müdahalelerde bulunduğunda kendi tabanlarında da çok zor durumda kalıyorlar. Çünkü
artık ne kadar para aldılarsa.
oldukça iyi bir ücret almış olmalılar. Çünkü kendi itibarları açısından çok sıkıntılı sonuç verebilecek. Yani bir somut örnek vereyim size. Örneğin lütfen. Bu dava şöyle bir dava. İran'ın Mahan Hava Yolları var. Ve Reza Zarrab davasının bir kısmı da bu hava yoluna yaptırımların delinmesi yoluyla yardımcı olunması ile ilgili. Dolayısıyla burada dava devrim muhafızlarının, Hizbullah'ın Kudüs güçlerinin Suriye'deki ve Irak'taki çatışma alanlarına taşınması davası aslında. Yani şu anda Rudy Giuliani zamanında İran'a karşı en böyle güçlü sert duran isimlerden birinin bugün İran'ın Mahan Hava Yolları aracılığıyla Orta Doğu'ya savaşçı göndermek ve Amerika açısından bunlar teröristtir. Terörist göndermek için kullandığı araçları meşrulaştırmaya çalışıyor gibi gözüküyor. İşte bu büyük sıkıntı. Aslında Türkiye açısından da sıkıntı. Çünkü bu mesele daha çok ortaya saçıldığında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Reza Zarrab yalnızca Türkiye'de bir yolsuzluk şüphelisi olmuyor artık. Reza Zarrab aslında Türkiye'nin dış politikadaki o hani mangalda kül bırakmayan, Suriye noktasında çok sert açıklamalar yapan Türkiye'nin pozisyonunun aslında bir yalan olduğunu ortaya çıkarıyor. Çünkü Reza Zarrab bizzat Suriye'de Esad güçlerinin ve Esad güçlerine yardımcı olan İran milislerinin taşınması noktasında önemli bir aracı olmuş oluyor. İşte hani bu anlamda aslında belki de Rudy Giuliani ve Michael Mukasey'nin bu işe karışması davayla ilgili hani orta vadede yarardan çok zarar verecek ve skandalın boyutlarını büyütebilecek bir etki yaratabilir.
Ben şunu anladım. Şu noktanın altını bir daha bir çizmek istiyorum. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan önce bizimle ilgili bir mevzu değil dedi. Sonra Türk vatandaşları elbette ilgileneceğiz dedi. Ve Rıza Zarrab meselesi ne bileyim işte iki başkan yardımcısıyla yaptığı görüşme dahil olmak üzere Adalet Bakanlığı'nın görüşmelerinde de gündem maddesi haline geldi. Türk vatandaşı olduğu için bizim ilgi alanımızda demişti. Şimdi Halk Bankası'nın genel müdür yardımcısı da meselenin içinde. Ve burada biz diplomatik bir uzlaşma arıyoruz demek bir avukat tarafından ne demek? Eğer o uzlaşma olursa iki hükümet arasında, Washington'la Ankara arasında, oradaki hakim bu uzlaşmaya uymakla yükümlü mü? Yani böyle bir hukuki yöntem var mı? Onu merak ediyorum. Çok da az vaktimiz kaldı da bir kafamız netleşsin diye.
Tabii çok hızlı şunu söyleyelim. Şimdi biliyorsunuz savcı şu anda görevde değil. Çünkü Prit Barara görevden alındı.
Evet. Yeni başka bir savcı geldi. Bakıyor.
Başka bir savcı gelecek. Orada da tabii başka bir potansiyel skandal var. Şu anda savcı adaylarından biri Michael Mukasey'nin oğlu Mark Mukasey. Yani eski Adalet Bakanı ve Zarrab'ın şu avukatın. Andaki avukatı Michael Mukasey'nin oğlunun Zarrab'ın savcısı olması ihtimali var. Ve Mark Mukasey'nin çalıştığı hukuk firması Greenberg Trolling'de aynı zamanda Rudy Giuliani'nin şirketi. Yani burada da bir başka çıkar çatışması var. Yani hem babası üzerinden hem de avukatlık firması üzerinden direkt Zarrab'ın savunma ekibine bağlı bir kişinin de savcı olma ihtimali var. Ama hani onu bir kenara bırakalım. Evet. Yeni atanan savcı gerçekten de bu suçlamalar üzerinden bir anlaşmaya varabilir. Çünkü Amerika'da bu çok sık yapılan bir şeydir. Yani Reza Zarrab diyebilir ki ben şu suçlamaları kabul ediyorum. Şu cezaları ödemeyi ve şu yaptırımlara.
Ya buna Beyaz Saray'ın bir etkisi olur mu peki? Yani bu anlaşmaya Beyaz Saray'ın bir etkisi olabilir mi?
Şöyle diyelim, yasal olarak olmayabilir ama enformal olarak olabilir. En azından Reza Zarrab bu enformal etki üzerinde duruyor ve yani belki bir faydası olur
mu diye bakıyor. Şu anda
hani şunu da hatırlatalım. Buyurun. Yani buyurun. 20'nin üzerinde New York'un önde gelen 20'nin üzerinde avukatı şu anda Reza Zarrab'ın savunma ekibinde. Dolayısıyla
ya bu
hani
nasıl Reza bir bütçeden Zarrab bahsediyoruz Aykan Bey? Bunu da biz dinleyenler merak ediyordur. Yani 20'nin üzerinde eski Washington bilmem nesi, eski Adalet Bakanı falan nasıl bir bütçe? Yani bu Amerika'da o bütçe nedir? 10 bin dolar, 100 bin dolar, 1 milyon dolar.
Yani milyonlarca dolardan bahsediyoruz ve yani şöyle söyleyeyim.
10 milyonlarca Amerika'da, dolardan bahsediyoruz mesela.
Evet. Çok 40, büyük 50, 60, 70,
100 milyon dolar.
Çıkabilir çünkü şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz saat ücretiyle çalışıyor bu hukuk firmaları ve çok büyük meblağlar istiyorlar. Ve genelde Amerika'da da çok önde gelen kişiler bile bu firmaları çok zor şey yapabilir. Yani bütçe
angajman haline alabilir.
Ve burada Mark Giuliani ama şöyle bir şey söyledi kendine soru geldiğinde. Dedi ki Reza Zarrab'ın muhasebecisi bu ücreti bana geçti
bana
dedi.
Verdi dedi evet.
Yani dolayısıyla ödemelerde bir sıkıntı yok belli ki ama şunu hatırlatalım.
Yok ben ondan kaygılı Reza değilim Zarrab, de yani ne olduğunu merak ediyorum.
Yani Reza Zarrab şöyle yapıyor. Ben buna dom kurşunu taktiği diyorum. Yani çok geniş bir savunma ekibi kuruyor. Bunun içine Giuliani de ekliyor. Yani ya tutarsa mantığıyla. Hani çünkü çok ciddi suçlamalar var ve çok büyük ceza alması, hani hapis anlamında da maddi olarak da çok büyük cezalar alması söz konusu. Dolayısıyla burada kendini kurtarmak için
her yolu deniyor
çok
diyelim. Yani
Amerika'da da bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir ve iş. De ücret ödeyerek bir ekibi kurmuş
peki,
oluyor.
Peki bugün ne olacak?
Bir son bir cümle.
Aykan Bey bugünü de önemli. Bugün çünkü duruşma var. Ne olacak bugün? Hakim karşısına çıkacaklar değil mi?
Ya yani öngörmek zor. Bu hani bahsettiğimiz konular yine gündeme gelebilir ama hani bence Türkiye açısından tüm bu son bir ayda yaşadığımız bu fırtınalı sürecin en önemli sonucu şu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bakın Giuliani aslında kendini savunmaya ve meseleyi izah etmeye çalışırken biraz Türkiye'yi zor durumda bıraktı. Çünkü diyor ki Reza Zarrab davasındaki bir kolaylık olursa diyor. Türkiye ve Amerika arasında diplomatik ilişkiler o noktaya gelir ki Türkiye Amerika'nın arzu ettiği dış politikayı uygulamaya başlayabilir dedi. Evet. Ve bunu da Amerika'nın milli güvenliği için bir kazançtır diye sundu. Şimdi ne yazık ki Giuliani Türkiye'yi trenin altına attı, otobüsün altına attı. Yani demek istiyor ki Giuliani ben Ankara'da öyle bir anlaşma yaptım ki diyor eğer Zarrab'ı verirsek Türk dış politikası rota değiştirecek. Ve Amerika'nın istediği bir dış politikaya dönecek diyor. Hı hı. Şimdi eğer ya bunu kendisi uyduruyor ya da Ankara'da böyle bir güvence aldıysa yerli ve milli olduğu iddia edilen dış politikamızın hani bir şahsın geleceğine endeksli olduğunu görüyoruz. Yani Reza Zarrab eğer hapisten çıkarsa Türkiye dış politikasını dönüştürmeye razı ve bunu taahhüt etmiş gibi bir anlam çıkıyor. Hani bu noktada da ben Giuliani'nin bir hata yaptığını düşünüyorum ve bir anlamda da Türkiye'yi ve hükümeti hani tam olarak değil yerindeyse trenin önüne attığını düşünüyorum Reza Zarrab'ı kurtarmak isterken.
Pekala çok teşekkür ederiz. Yakından takip edeceğiz zaten değerlendirmeleriniz için. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Aykan Erdemir Amerika Birleşik Devletleri'nden bize oradaki havayı anlattı. Biraz karışık tabii durum ama Ümit Özdağ da dün bir açıklama yaptı. Türkiye Reza Zarrab'ın serbest bırakılması karşılığında Suriye'de PYD'ye yol verecek diye bir iddiayı ortaya attı Ümit Özdağ. Aslında hani çevresinden dolaşılarak anlatılanları biraz da iddia olarak ortaya koymuş oldu. Gerçekten öyle mi olacak göreceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı kritik bir ziyaret var. Onu da yakından takip edeceğiz. Evet, şimdi Reza Zarrab meselesi önemli gündem maddelerinden biri olduğunu hatırlatalım ve yavaş yavaş veda edelim değil mi? Bitirmişiz bu arada. Çok sayıda soru geldi, mümkün olduğu kadar onlara da yanıt vermeye çalıştık. Serdar Özgür davanın ertelendiğine ilişkin bir bilgi aktarmış, onu da hemen program sonrasında değerlendirip yarınki programda özellikle üzerinde duracağımızı söyleyelim. Ve neyle veda ediyoruz? Dolunay Obruk, alıştırıyorum. Yeni duyduğumuz isimler bakalım en azından benim. Görüşmek üzere. Yarın saat 17.30'da burada olacağız. İyi bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
Sen yokken olanları hiç bilmiyorsun. Bana sensizken kalanları gizleniyorsun. Belki özlemiyorsun. Hiç anlamıyorsun. İçimde kopanları kendimi sensizliğe, kendimi hissizliğe, duyduğum sessizliğe şimdi karıştırıyorum.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.